Efendim hayırlı akşamlar diliyoruz. Erkam Radyo'da Sesli Dergi'ye hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bu akşam Şebnem Dergisi'nin Eylül 2022 sayısından yazılar paylaşacağız. İlk olarak Fatma Hale Sağım'ın kaleme aldığı Kulun Kaderim dediği başlıklı yazıyı sunacağız. Öyle sözler vardır ki bumerang gibi bize döner. Kınadığımız şeyi, eleştirdiğimiz, hor gördüğümüz şeyi yaşamadan ölmeyiz. Kuluz. Bazen her birimiz hata yapmaktayken başkalarını dalalette görür de kendimizi müstahniyiz zannederiz. İşte o zaman başımıza iş açarız. Halbuki Duha suresinde buyurulduğu gibi Allah Teala hidayet etmezse hepimiz dalaletteyiz. Cenab-ı Hak ne buyuruyor? Sana gelen her iyilik Allah'tandır. Başına gelen her fenalıksa senin kendi nefsindendir. Başınıza gelen herhangi bir musibet, kendi ellerinizle kazandıklarınız yüzündendir. Bununla beraber Allah yine de çoğunu affeder. Eğer Allah insanları zulümleri yüzünden hesaba çekecek olsaydı, yeryüzünde hiçbir canlı mahluk bırakmazdı. Bir hanım anlatıyor. Büyük kızım evli bir adamla beraber yaşıyor. Ortanca kızımsa bir başka evli adamın boşanmasını bekliyor. Adam boşanınca evleneceklermiş. Ben çocuklarıma söz geçiremiyorum. Ne yapmalıyım bilemiyorum. Ne okuyayım da düzelsinler. İnsan dinleyince bir düşünüyor. Neden evli adamlar? Bu işin içinde hikmetini bilemediğimiz bir şey mi var? İki kızının da evli adamlarla birlikte olmak istemesinin sebebinin üstüne gidince karşımıza çıkan gerçek bizi cidden ürküttü. Hanımın görümcesinin kızı yıllar önce evli bir adamla yazışıyor. Bunu öğrenen hanım o kızı kınıyor ve aşağılıyor. Peki o kız şimdi ne durumda diye sorunca bıraktı o adamı, evlendi. Şimdi çoluklu çocuklu kadın oldu. Peki neden o kız evli adamı bıraktı da bu hanımın kızları bırakamadı? Haşa, Allah gibi davrandığı için Allah Teala bedel ödetiyor. Görümcenin kızını eleştirirken sen hangi duygular içindeydin, kendini nasıl görüyordun? Ben iffetliydim. Kocam öldüğü halde tek bir adamla dahi konuşmamıştım. Nasıl oluyordu da o iffetli olamıyordu? Peki şimdi senin kızların neden iffetli olamıyor? Anneleri çok iffetli olduğu halde burada sessizlik başlıyor. Rahman'ın günah işlesin, işlemesin, bütün kulları kıymetli. Onları yargılama, kınama hakkına sahip olan sadece Rabbimiz. Rahman'ın kullarını sanki kendimiz haşa Allah'mış gibi kınayıp yargılayınca asla ortak kabul etmeyen Cenab-ı Hak bu kez söylediği sözü ona yaşatıyor ki İnsanları kınayanlar, kibirli kimseler olduklarını fark etsinler ve kibriya sıfatının sadece Allah'ın vasfı olduğunu anlasınlar. Cenab-ı Hak kendini büyük zanneden o kulun elinden kibri, büyüklüğü alıp onu zillete boğuyor ve dediğinin bedelini ödetiyor ki kul acziyetini öğrensin, gerçek delaletin kendisinde de olduğunu görsün. Allah'a ait vasıflarla kulları tahkir etmeyeceğiz. Kınamak, yargılamak, yaratanın işi. Kula sadece tebliğ yakışır, kınamadan, yargılamadan. Esasında ben de bir hata yaptım diye devam ediyor sözlerine. Yıllar sonra internette tanıştığım bir adamla çok yazıştım. İffete muhalif çok şeyler söyledik birbirimize ve yaptık da. Ama pişman oldum ve bıraktım. Demek ki o kadar çok kibirli şekilde kınıyoruz ki önce kendimizin şirazesi kayıyor, sonra da iki evlat bataklığın içine kayıyor. Bana bazı hanımlar soruyorlar, annesinin kınamasının bedeli neden çocuklara yükleniyor diye. Yüklenir çünkü bu tür kötü amel işlemeden önce işin neticesinin nerelere kadar uzanacağını o günahı işleyenin düşünmesi gerekiyor. Bir ucunun evladına dokunacağını, evlatlarımızın bizim yumuşak karnımız olduğunu bileceğiz ki çok dikkatli davranacağız. Bir diğeri Allah bütün kullarını imtihana tabi tutacak. Bu kaçınılmaz bir gerçek. Bu çocukların imtihanı buradan açılacak bir diğerininki kanserden, iflas etmekten, evladının hastalığından vesaire. Şu da mühim bir mevzu ki herkesin imtihanı kendisine zor. Kimisi ecdadına yaptığı zulmü kendi evladında buluyor. İki oğlum da evlenmek istemiyor, ne okuyayım diye soran hanımın durumunu daha iyi anlayabilmek için sorduğumuz sorulardan sonra öğrendiğimiz bilgiler şunlar. İki delikanlı, ikisi de kamyon şoförü, ikisi de bekar, ikisi de içki kullanıyor, ikisi de gayrimeşru ilişkilere düşkün. Evlenmek istemiyorlar, aklı başında olan herkes yuva kurmak ister. Down sendromlu yavrular dahi evlenmek istiyorlar. Öyleyken neden bu gençler istemiyor? Bu kez eşinin nasıl biri olduğunu soruyoruz. Anne babasını çok üzdü. Evli olduğu halde gayrimeşru yaşadığı kadınlar oldu. Eşim evimize çocuklar 20'li yaşlarındayken tam olarak döndü. Ondan önce bizim evimiz hep matem evi gibiydi. Çocuklar babalarını hiç görmediler, terbiyesini almadılar. Hanım bunları anlatırken hadisatın hikmetini anlamaya başlıyor. Kayınvalidem ve kayınpederim eşime çok beddua ederlerdi. Ondan sebep olmuş olabilir mi diye soruyor bize. Durum yeterince açık değil mi? Peki eşin evlatlarının bu durumuyla ilgili neler söylüyor? Onlara ev almayacaksın, gebersinler bir köşede, benim öyle evlatlarım yok diye beddua ediyor. Ne garip değil mi? Kendi işlediği ahlaksızlıkların bedduası evlatlarında çıkmış. Tevbe edip Rabbim beni affet diyeceğine, kötülüğüne devam ederek çocuklarını eve dahi almıyor, evlatlıktan reddediyor. Kendisi hiç değilse evlenmiş de tevbe etmeyip tekrar eden kötü ahlak ve beddua neticesinde evlatları evliliği dahi reddediyorlar. Yine bir hanım gelininden çok şikayetçi. Düşüncesizmiş, bencilmiş, oturur hizmet etmez, sadece yemeği içmeyi bilirmiş. Ağlıyor, kendisini hırpalıyor, çok üzülüyor. Sebebini araştırınca ortaya çıkıyor. Arkadaşının gelinini eleştirmiş. Benim böyle bir gelinim olsun, bir gün bekletmem, baba evine gönderirim demiş. Kendisi gönderemiyor da. Başkalarının imtihanı zaten büyük. Bir de acı dolu kelimelerle onların imtihanını çekilmez hale getirirsek, bekleyelim ki aynı durum belki daha beteriyle bizi bulacaktır. O halde dilimize sahip olalım. Ağzımızdan çıkanların başımıza bir imtihan olarak dönebileceğini bilerek dikkatli konuşalım. Fatma Hale Sağım'ın kaleme aldığı, kulun kaderim dediği başlıklı yazısını paylaştık değerli dinleyenlerimiz. Sesi Dergi'ye devam ediyoruz, Şebnem Dergisi'nden yazılar aktararak. Şimdi de Dr. Ayça Toksöz'ün kaleme aldığı, evlilik denilen mesele başlıklı yazıyı paylaşacağız. Kelime kökü ev olan, bir çiftin ev kurmasını ifade eden evli olma durumu. Acısıyla tatlısıyla muhtevası dopdolu olan, çoğu gencin hayali, insanın içini ısıtan evlilik. Evlilik ciddi bir müessesedir denir. Evlilik bir müessese, yani bir kurum mudur? Hem de ciddi olanında. Aslına bakılırsa ortada yazılı bir sözleşme mevcut olmasa da geçmişi Hazreti Adem aleyhisselam ve Havva validemize kadar eskiye uzanan, kendine has kuralları barındırıyor evlilik. Hatta ana hatları bütün evliliklerde geçerli olsa da her evlilik şahsına münhasır bir müessese. Zaman zaman gül kokulu, kimi zaman kekremsi, bazen virajlı, savrulmalı, bazen düz, zevkü sefalı. Bir vakit iki kişilik salıncak, çoğu vakit çocuklar, analar, babalar, akrabalar, toplum derken koca bir lunapark. İki kişinin tanışmasıyla başlıyor mesele. İkisi de kendini karşıdakine beğendirme çabasında. Çoğunlukla kötü, eksik yanların saklanıp en sevimli hallerin yansıtıldığı, hemfikir olduğunu kanıtlarcasına fırlatılan sayısız bence de aynen kelimeleri. Telefonlarda harcanan sayısız dakikalar, hatta saatler. Telefonun sonunda sen kapat, hayır önce sen kapat cilveleri. Birlikte kurulan hayaller, hayaller, hayaller. Her şey oldukça güzel. İçi içine sığmama, şimdiye kadar nefes almıyormuş da yeni nefes almaya başlamış hissi. Onca vakit geçirip evlilik hayallerini beraber kurup sonra da sanki evlilik düşüncesinden hiç haberi yokmuş gibi hanımların beyleri diz üstüne çöktürdüğü, kendini o anda sultan sandığı erkeğin gurur ve duruşunu zedeleyen evlilik teklifi gösterisi. Kız isteme merasimi, verilen koca buketler, içi çikolata dolu süslü şekerlikler, içilen tuzlu kahveler, suratlarda gülücükler, temenniler, alkışlar. Ardından nişan merasimi, daha bir şaşa ve yüzükler. İki tarafında kendini çok özel hissettiği anlar. Buraya kadar kısmen yolunda giderken her şey, evlilik teklifine verilen evet cevabının ardından geçen birkaç gün içinde kara bulutlar kaplamaya başlıyor sineleri. Neden? Çift aradaki münasebeti bu zamana kadar sağ salim getirmişken, bundan sonra mesele sirk alanında geçiyor. İşin içine dahil olan anneler ve babalardan, kardeşlerden, ablalardan, teyzelerden, halalardan tutun da konu komşuya dek uzuyor liste. Takılar şu miktarda olmalı, evin şöyle olmalı, eşyalar o kadar sade olur muymuş, azıcık da şaşalı olmalı. Gelinlik, damatlık, anasına, babasına, sülale boyu bohça hazırlığı, bohçada şunlar da olmalı. Şöyle tepside şu hediye gidecek de şöylesi gelecek. Kızının çeyizini düzgün hazırlayamamış anası derlerse maazallah ne yaparız? Bir dolu ücret istese de şu kuaför çok iyiymiş. Dış mekan çekimi modasına da uymak lazım. Koca koca davetiyeler, nikah şekerleri, düğün böyle olmalı, sadece nikah olur mu? Bir tanecik oğluna düğün yapamadı mı desinler. Gencecik beyinler bulanıyor, duygular karışıyor, o kuş olup uçan gönüller yere çakılıyor. Daha başlamadan yaşanan sıkıntılar, gençlerin ve ailelerin üstüne kalan onca borçlar, buhranlar. Elbette her evlilik böyle değil ama yaşadığımız çevreye bakınca hemen hemen hepimizin pek çok kez şahit olduğu acı manzaralar bunlar. Oysaki yaşananlar silsilesi böyle olmak yerine, Rabbimiz bize gözümüzü aydınlatacak eşler ve zürriyetler bağışla ve bizi takva sahiplerine önder kıl duasıyla alınlar secdede başlasaydı her şey. Ardından kadın dört şeyi için nikah edilir. Malı, soyu, güzelliği ve dini. Sen dindar olanını seç ki elin bereket bulsun. Hadisi şerifi ışığında eş seçimine dikkat edilseydi. En yakınlardan en uzaklara kadar uzanan insan güruhunun nasihat ve uyarıları, nefisleri daha bir ayyuka çıkaran, güç savaşına dönüştürülen zahiri açlıkları beslemek yerine ciddi müessesenin ciddiyetine yakışan sabır, tevazu, kanaat, şükür, sadakat, değer verme, vefa, saygı, yardımlaşma, güler yüzlülük, yeri geldiğinde susma, misafir ağırlama adabı, eşlerin birbirlerine ve çocuklarına olan vazifeleri gibi daha pek çok adab-ı muaşeret öğretilseydi evvela. Herkes her şeyi çok bilmeseydi, daha evlenmeden borç batağına saplanıp birbirlerini yemek yerine sade ve külfetsiz şekilde evlenip gülücükler eşlik etseydi sofralarına, porselen makyajla maskaraya dönmeseydi o masum suratlar. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin lanetlediği deve hörgücüne dönmeseydi o tesettürlü kafalar. Herkesin dolabında sayısız sahip olduğu eşyalar gelmeyiverseydi bohçalarla. Ömürde birkaç saat üstte taşınan, sonra da evde koyacak yer bulunamayan, defalarca terzinin kapısının aşındırıldığı gelinlik ve damatlık, zamanın ve israfın hesabı nasıl verilir kaygısıyla seçiliverseydi. Ömürde sadece birkaç kere açılıp bakılan fotoğraf albümü olmayıverseydi. 2 dakika bakılıp çöpe atılan her davetiyeyle hem ağaç katliamına hem çevre kirliliğine destek verilmeseydi. Anlamsız nikah şekerleri olmayıverseydi. Gümbür gümbür şeytanın cirit attığı düğün yerine sade bir nikahla girilseydi o güzelim yuvaya. Eksik oluverseydi eşyalarda, olması gerekenler tam olsaydı. evler eşyayla doldurulurken gönüller boşaltılmasaydı mesela, takıları nereye saklayalım derdi yerine, kime nasıl yardım etsek derdine düşseydi gönüller, senin ailen, benim ailem rekabeti yerine benler, biz oluverseydi, denklik yarışına girilmeseydi, aile olmanın şuuruna erilebilseydi, asık suratların yerini mütebessim çehreler alsaydı, Allah'ın rızasına uygun yaşanabilseydi her şey baştan sona ve selam. Geciktirilmiş evlilikler ve yıkılan onca yuvanın toplumda oluşturduğu derin yaralarda hepimizin az ya da çok payı olduğu şuuruna tez zamanda erebilmeyi Cenab-ı Hak cümlemize nasip ve müyesser eylesin. Amin. Doktor Ayça Toksöz'ün kaleme aldığı Evlilik Denilen Mesele başlıklı yazıyı paylaştık değerli dinleyenlerimiz ve son olarak Yalnız Yürümeyeceksin Ama Hesaba Yalnız Çekileceksin başlıklı Meltem Koyuncu imzalı yazıyı paylaşacağız son olarak. Bugünlerde sosyal medyada özgürlük furyası başlığı altında tesettürlü paylaşımlar yaparken başörtülerini çıkararak kahramanlık hikayelerini anlatan hanımların yazılarıyla sıklıkla karşılaşır oldum. Bu hanımlardan bazıları düzenli namaz kılamadığı için örtünmesinin de doğru olmadığını yazmış. Dinde iki yüzlülük olmaması için tesettürden vazgeçtiğini söylemiş. Bazıları tesettüre aile isteğiyle girdiğini ancak artık kendi isteklerine göre yaşama zamanı geldiğini vurgulamış. Kimisi tesettürünü kimseye beğendiremediğini, bu yüzden yarım yamalak yapmaktansa tamamen terk etmenin daha iyi olduğunu düşünmüş. Kimi bedenini beğendiğini, örtündüğünde yaşlı annesine benzediğini dile getirmiş. Bazısı sosyal hayatta silik olmasını tesettüre bağlamış. Bazısı da tesettürü müzik, dans ve deniz eğlencelerinin önünde bir engel olarak görmüş. Bu ifadelere baktığımızda tesettürü bırakma sebeplerinde şekilcilik, ebeveynle iletişim bozukluğu, kendini gerçekleştirememe, kabul görmeme kaygısı, öz saygı yoksunluğu, toplum kabulü veya reddi gibi faktörlerin yol açtığı bir dizi problemi görebiliyoruz. Bu alt problemler çözülmeden istenen dengeyi kurmak da pek mümkün görünmüyor. Bu hanımları biraz dinlediğimizde ise ne tesettürlüler içinde kendini kabul ettirebilmiş ne de başörtüsü kullanmayan gruba kendini kabul ettirebilmiş, arada kalmış, şimdiki tesettür algısını içine sindirememiş, mutluluğu kafe, bar, disko gibi eğlence ortamlarında arayan insanlar olduğunu fark edebiliriz. Dindar kesimin tesettür açısından uygun görmediği bir takım davranışlarda bulunmaları sebebiyle kendilerini eleştirmeleri üzerine ya da birilerini örnek göstererek neden falanca gibi olmuyorsun tarzı kıyaslamalarına karşı bir isyanla başlıyor. Neticede hatasını anlayıp kendisini düzeltmek yerine olmuyorsa çıkarayım bari kolaycılığına, tuzağına düşüp sonra da ucu bucağı olmayan bir savruluşa sürükleniyorlar maalesef. Oysa ki bizi bizden çok daha iyi bilen, bize şekil veren, ruh üfleyen bir yaratıcı inancından mahrum halde ibadetlerin ve bir takım dini mesuliyetlerin yerine getiriliyor gibi olması ne kadar da anlamsız ve acı vericidir. Peki yaratıcı ibadetleri zorunlu kılmakta neyi murad etmiştir? Tesettür bir nişane, bir farktır, evet. Aynı zamanda kadını koruyan, değerini muhafaza eden kalkan değil midir? Anne olma potansiyelindeki bir varlığı hususi kılan bir mahfaza değil midir? Tesettür kimliğini ortaya koymadır ki bu kimlik dünyadaki en doğru ve hak olan yolun sembolü değil midir? Din algımızdaki arızaları acilen fark etmez ve kalbimizle beraber zihnimizi ve dilimizi temizlemezsek bu işin içinden hakikatlice çıkmak mümkün görünmüyor. Gençlerde din sevgisi ve bağlılığını oluştururken tesettür, namaz, oruç, zekat gibi ibadetleri sadece yapılmadığı takdirde ahiretteki karşılığı cehennem olan bir ceza gibi anlamaktan bir an önce kaçınmamız gerekir. Şöyle ki, bu ibadetler dünyamızı mamur edip bizi ruhi olgunluğa eriştiren yegane temrinlerdir. Yeganedir. Çünkü hiçbir ritüel, yoga, meditasyon ve benzeri bu ibadetlerin muadili, denge olamaz. Namaz, zaman gibi en değerli hazineyi nasıl kullanacağımızı öğretir. Oruç, bedenimizin farkında olmayı hatırlatır ve nimetlere bakışımıza derinlik katar. Zekat, cezai bir yaptırımdan ziyade toplumun bir arada maddi manevi denge halinde yaşayabilmesinin teminatıdır. Bu ibadetler elbette Allah içindir. Lakin yaratan Sübhan'dır, eksiksiz ve mutlak olandır. O hiçbir şeye muhtaç değildir. Kulunun ihtiyaçlarını en iyi bilip dünya platformundan selametle çıkabilmenin kurallarını rahmetiyle açık ve net bildirmiştir. Yaratan bizden şuurlu bir tercih yapmamızı istiyor. Bu şuurun oluşması için her bir gencin kendini tanıması, kendi varlığına saygı duyması, özüne güvenmesi ve inanıyorsanız üstünsünüz ayeti muktezasınca ayakları üzerine dikilip kendi yaratılışına duyduğu saygıyla başörtüsünü üzerine huşu duyarak alması gerekmektedir. Din sevgisi ve bağlılığı bu temel değerler üzerinde yükselirse, iç acıtan manzaralar oluşmayacaktır. Hayat ve inançlarında kesin kararlar alıp tercih yapanlar adına kesin hükümler vermek veya onları dışlamak elbette haddimiz değildir. Yetişkinler olarak muhatabımızı eleştirmeden, yargılamadan kabullenme olgunluğuna erişmeli ve insanları etiketlemeden, damgalamadan konuşmalıyız. Gizlinin gizlisini bilen Allah Teala, ahirette her birimizin son haline göre hüküm verecek ve bizi ya sonsuz nimet yurdu olan cennete koyacak ya da nihayetsiz azap mekanı olan cehenneme atacaktır. O gün gelene kadar kimsenin kimseden farkı ve üstünlüğü yoktur ki birimiz diğerimizi cennetlik veya cehennemlik kabul etsin. İnsanlara yaklaşma ve tebliğ metotlarımızı tekrar gözden geçirmemiz ve güncellememiz şart. Aksi halde daha nice acıklı sahnelerin şahidi olacağız. Değerli dinleyenlerimiz, Meltem Koyuncu'nun kaleme aldığı Yalnız Yürümeyeceksin Ama Hesaba Yalnız Çekileceksin başlıklı yazıyı paylaştık. Bu akşam Sesli Dergi'de son olarak Şebnem Dergisi'nin Eylül 2022 sayısından paylaştık yazılarımızı. Böylelikle bu akşamlıkta biz ayrılan süreyi noktalıyoruz. Geceniz hayır olsun, hoşça kalın.